Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Programı hazırlayıp sunan İbrahim Emre kardeşimiz bu hafta izinde olduğu için onun yerine Halil Kurt hocamla birlikte medeniyet coğrafyamızdaki gelişmeleri değerlendireceğiz. İnşallah haftanın ön plana çıkan dış politika gündemine yansıyanları, özellikle Doğu Akdeniz meselesi, Macron'un Türkiye'ye yönelik, Fransız yönetiminin Türkiye'ye yönelik karşıt bir cephe oluşturma gayretlerini sorgulayacağız. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le normalleşme ilişkilerinin bundan sonraki süreçteki bölgeye ve Arap coğrafyasına yansımalarının, muhtemel yansımalarının ne olacağını sorgulayacağız. Yine Rusya'nın Kürt kartını elinden bırakmamasının nedenlerini belki sorgulama fırsatı bulacağız. Yine Ortadoğu'nun en çok konuşulan ülkeleri, şu günlerde en çok konuşulan ülkelerinden biri olan Sudan'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu yaşanan gelişmelerin perde arkasını ışık tutma gayretinde olacağız. Avrupa cenahında ise Rusya ile Avrupa Birliği arasında sorunlar devam ediyor. Son Rus muhalifin zehirlenmesine ilişkin Avrupa'dan gelen tepkiler, yine Belarus'taki gelişmeler ele alacağımız konular arasında olacak. Yine Tayvan'la Çin arasında bir uçak krizi yaşanıyor. İddialar ki Tayvan'ın Çin Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdüğü yönündeki haberler var. Basına yansıyan, ajanslara düşen haberler arasında. Öte yandan yine Avrupa'da yükselişe geçen bir İslamofobik var. İslamofobik gelişmeler var. Yeniden bir İslam düşmanlığının tırmanışına geçtiğini görüyoruz. Vaktimiz ölçüsünde bu konuların detaylarına bakacağız. Sayın hocam, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Bizim eski dostluğumuz devam ediyor, evet. Tabii. Her ne kadar programlarımıza ara verilse de dünya gündemi programımızı birlikte sunuyorduk, evet. Halil Kurt hocamla İbrahim Emre kardeşimizi devrettik. Hocam, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle başlayalım. Çok ciddi bir güç mücadelesi yaşanıyor Doğu Akdeniz'de. Hem küresel aktörler hem bölgesel aktörlerinin müdahil olduğu bir güç mücadelesi var. Bir Türkiye karşıtı blok oluştu. Bu Türkiye karşıtı blokların parçalarına baktığımız zaman farklı nedenlerle Türkiye karşıtlığında birleştiklerini görüyoruz. Bunun nedenlerine geçmeden önce derseniz en sıcak gelişmeyle başlayalım. Malum dün itibariyle NATO'nun devreye girmesiyle bir teknik heyetlerin oluşturulması noktasında bir uzlaşının sağlandığını söylemişti NATO Genel Sekreteri. Ama peşi sıra Yunanistan'dan gelen bir açıklamada Türkiye oradaki tehditlerini bırakmadan ve Oruç Reis sondaj gemisini çekmeden biz masaya oturmayız tarzında bir açıklama geldi. Şu sorumuzla başlayalım isterseniz. Yani ısrarla bir provokasyon içerisinde Yunanistan, masaya oturmaktan kaçan bir ülke. Neden masaya oturmaktan kaçıyor? Neye güvenerek bunu yapıyor Yunanistan? İsterseniz bu sorumuzla başlayalım.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugünkü olayları daha net anlayabilmek için olayın tarihi süreçteki serüvenini anlamamız, evet. Ve benzer olaylara, hep benzer sonuçlarla karşılaşan Yunanistan bugün de aynı sonucu almayı ümit ederek adeta Batı'nın şımarık çocuk rolünü oynamaktadır. Hı hı. Yunanistan 1830'dan bu yana kadar 6 defa genişlemiş. Her defasında da doğru dürüst bir savaş yapmadan, bir galibiyet elde etmeden masa başı operasyonlarıyla alanını genişletmiş ve bu durumu burada da tekrarlamak istiyor. Şimdi bu Meis adası üzerinden Doğu Akdeniz'de meydana gelen gerginliğin en görünen, müşahhas durumu şöyle. Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu deniz yetki alanı sınırlarını içeren bu mutabakat anlaşmasına karşılık Birleşmiş Milletler'le bunu sundu, meclisinden geçirdi ve uluslararası hukuka uygun da bir durumdu bu. Yunanistan'la bunu müzakere edip NATO'da arabulucu olduğu sırada her şey yolunda giderken geçtiğimiz günlerde birdenbire Yunanistan Mısır'la aynı şekilde deniz yetki alanı sınırları anlaşması yaptığını.
Yani bir gün öncesinde de Türkiye ile Yunanistan'ın masaya oturacağı yönünde
evet.
bir...
Masaya oturulacağı sırada böyle bir şey masanın üzerine dosya kondu. Şimdi mantıken baktığımızda bu Mısır'ın da aleyhine bir şey. Yani Mısır Türkiye ile masaya oturmuş olsa ve bu Libya ile yaptığımız gibi Mısır'la da biz bir anlaşma yapmış olsaydık. Mısır bizim Konya vilayetimiz büyüklüğünde 30-40 bin kilometre karelik Akdeniz'de daha fazla evet. deniz yetki alanına sahip olacaktı. Şimdi Sisi yönetiminin halkına vermesi gereken bir hesap bu normal şartlarda. Yunanistan'a gelince Yunanistan'ın karadan karşısında olan ülke Libya'dır. Yani Mora Yarımadası'nın karşısında. Dolayısıyla evet. Yunanistan'ın Mısır'la direkt bu anlaşma yapabilecek coğrafya bakımından baktığımızda böyle bir sınır söz konusu değil. Ve şu anda Navtex ilan edilerek sismik araştırma yapılan, yani gerek Türkiye'nin yapmış olduğu gerek Yunanistan'ın buna karşılık olarak yeni Navtex'ler ilan ettiği yerler işte bu kesişim noktasında kalan yer. Yani Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu mutabakatta Türkiye'nin hakkına düşen yerler ile Yunanistan'ın Mısır'la yapmış olduğu anlaşmayla Yunanistan'da kaldığı varsayılan o her iki tarafında ortak hak iddia ettiği yerlerde Türkiye diyor ki burada deniz hukukuna göre benim hakkım var. Başka bir ülkenin de buraya gelmesine ve hakkımı yemesine müsaade etmem. Bunun gereği neyse de yaparım diyor. Yani bugüne kadar siz hep masa başı oyunlarıyla oldu bittiye getirdiniz ve alanınızı genişlettiniz ama bundan sonra buna müsaade etmeyeceğini Fransa dahil olmak üzere bütün batılı güçlere de deklare etti. Yani yüreği yeten gücü olduğuna inanan gelsin buraya diye de Türkiye açık adeta bir meydan okuma sergiledi.
Şimdi bir önceki muhtemel uzlaşı veya da masaya oturma sürecinde Yunanistan'ın Mısır'a gidip Mısırlılarla, Mısır Sisi yönetimiyle bir mutabakat imzalamasını gördük. Bugün de işte NATO Genel Sekreterinin açıklamasından sonra NATO Genel Sekreterini yalanlayan bir açıklamada bulundu. Yani sanki dışarıdan bir başka aktörün Yunanistan'ı bu işten caydırmaya, masaya oturmaktan caydırdığına yönelik bir kanaat oluşuyor. Ne dersiniz? Böyle bir şey mi var yoksa Yunanistan kendi inisiyatifiyle mi bu kararı aldı?
Şimdi Yunanistan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i yalancılıkla suçluyor. Türk Dışişleri Bakanı da yalan söyleyen NATO Genel Sekreteri değil bizzat Yunanistan'dır dedi. Muhtemelen her zamanki olduğu gibi bizim Dışişleri Bakanımızın söylediği doğrudur. Yani Yunanistan burada iki yüzlü ve ikircikli bir tavır takınıyor. NATO Genel
Sekreteri... Yani antiparantez yani bu konuyu belki açmak sadedinde Çavuşoğlu'nun bugünkü basın açıklamasında gazetecilere yaptığı görüşmede NATO Genel Sekreterinin Türkiye'yi telefonu Çavuşoğlu'nu aradığı ve o görüşmede masaya oturma yönünde bir tavsiyede bulundu.
Ön şartsız.
Bunu basınla paylaşmamıza müsaade eder misiniz tarzında bir ifadesi kullandı. Türkiye'de buna olumlu yaklaştığını ifade etti. Aynı şeyinde Yunan Dışişleri Bakanı'yla da gerçekleştirildiğini söyledi ki NATO Genel Sekreteri böyle bir açıklamada bulundu.
Şimdi Yunanistan'ın hedefi şuydu. Ortamı gererek bir takım kazanımlar elde etmek bu politikasında sadece Fransa'yı yanında buldu. Gerek Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği, gerek NATO, hatta Amerika Birleşik Devletleri bile Rum yönetiminin silah ambargosunu kaldırmakla birlikte bu Doğu Akdeniz hadisesinde bekle gör politikası izliyor. Yani Yunanistan Fransa gibi diğer Avrupa Birliği'ni, NATO'yu, Amerika'yı da yanına alabilseydi ki hedefi oydu. Türkiye üzerine baskı kurup istediğini elde etmekti ki bugüne kadar bildiği, ola gelen siyasi hamleleri buydu. Evet. Fakat Türkiye'nin çok açık bir şekilde artık buradan ilerisine müsaade etmeyeceğini deklare etmesi ve bunu da deniz kuvvetlerine bağlı donanmasıyla
sahadaki varlığıyla
deklare etmesiyle birlikte hatta Fransa'nın oradaki bir fırkateyninin radar sistemini de karıştırıp onu etkisiz hale getirerek de bir dünyaya mesaj vermesi neticesinde açıkçası Avrupa Birliği, Almanya ve NATO çok da fazla müdahil olmak istemedi. Yani NATO'nun yapmaya çalıştığı şey zevahiri kurtarmak. Yani iki NATO üyesinin birbiriyle silahlı bir çatışma sürecine girmiş olması NATO için çok da...
Yani NATO izin vermediği sürece Türk-Yunan Savaşı çıkmaz tarzında bir söylemde dillendiriliyor açıkçası. Gerçekten de bu ihtimal hala olmakla birlikte bir silahlı çatışma ihtimali olduğu takdirde bunun yansımaları, sonuçları, boyutları ne olur sizce?
Ben şahsen şöyle düşünüyorum. 2000 yılına kadar olan süreçte Türkiye ile Yunanistan arasında bir silahlı çatışma olmasına NATO izin vermez idi. Çünkü her ikisi de NATO silahlarını kullanıyordu.
Evet.
Fakat Türkiye son 15 yıl içerisinde kendi milli silah sistemini üretti. Yani roketinden insansız hava aracına kadar. Dolayısıyla Türkiye böyle bir silahlı mücadeleye girdiğinde NATO'nun ambargosu karşılığında çıkartabileceği kartları var. Mesela Kıbrıs Barış Harekatı'nda 1974 yılında 3 gün içerisinde Kıbrıs'ın 1/3 kısmını Türkiye kontrol altına aldı ama bütün dünya, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere NATO ağırlığını koydu. Türkiye'ye silah ambargosu uyguladı ve Türkiye'yi durdurdu. Ve şu anda NATO'nun Türkiye'yi bu şekilde durdurabilme gücü olduğuna da ben inanmıyorum açıkçası. Çünkü Türkiye NATO silahlarına güvenerek değil, tıpkı bu İdlib bölgesinde yahut da Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Barış Pınar Harekatı'nda olduğu gibi ne Amerika'nın ne Rusya'nın dur demesine aldırmayarak o koridor planlarını alt üst ettiği gibi Ege'de de aynı şeyi uygulayacağını düşünüyorum. Çünkü onların silah ambargosuyla durdurulabilecek bir Türkiye yok şu anda. Evet. Yani eski şablonları bu yönüyle kırmamız gerekiyor.
Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki mesajlara baktığımız zaman, Doğu Akdeniz'e ilişkin verdiği mesajlara baktığımız zaman Yunanistan'dan daha ziyade Yunanistan'ın arkasındaki aktörlere mesajlar verdi. Özellikle de belki isim zaman zaman zikretse de zaman zaman o isim zikretmeden Fransa'yı işaret eden mesajları oluyor. Yani bugün Çavuşoğlu'nun da bir açıklaması vardı. Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa'dır şeklinde. Libya krizinden bu yana yani Türkiye ile Fransa ciddi anlamda yükselen bir trendle karşı karşıya geliyorlar. Fransa'nın bu kadar hadiselere müdahil olmasının arkasındaki yatan nedenler pek çok dinleyicimiz açısından da malumdur ama sizin özellikle altını çizebileceğiniz hususlar nedir? Yani Fransa neden Türkiye'yi bir şekilde durdurmaya çalışıyor ve bu noktada yapabilecekleri kapasitesi nedir sizce?
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni dünya düzeninde bu 5 ülkenin veto hakkı vardır biliyorsunuz. Evet. Bu Fransa'da bu 5'li çeteden bir tanesi. Batı Afrika'da şu anda Sahra Altı bölgesinde yani Afrika'nın 1/3 hala Fransa'nın dolaylı sömürgesi durumunda. Yani Fransa'nın kendisi euro kullanıyor ama Batı Afrika frankı, Orta Afrika frankı diye Afrika ülkelerinin 1/3 hala Merkez Bankası Paris'te ekonomik olarak da ipler Fransa'nın elinde. Ancak son yıllarda bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, diğer taraftan Çin, Afrika başta olmak üzere Fransa'nın eski o sömürge imparatorlukları üzerinde ekonomik bir takım baskılar kurmaya ve Fransa'yı zayıflatmaya başlattılar. Türkiye'de insani yardım hamleleriyle o bölgede etkin olmaya başladı. Yani bunu biz Burkina Faso'dan Nijer'e, Senegal'den Çad'a kadar olan bütün coğrafyada görmekteyiz açıkçası. Fakat Fransa bu kaybettiklerini Hafter'e yardım ederek Libya üzerinden yeni bir kazanım şeklinde o kaybettiklerini Libya petrollerine konarak telafi etmeyi düşünüyordu ki Libya Afrika kıtasında en zengin petrol rezervlerine sahip, dünyanın da ilk ona giren evet. ülkesidir. Hı. Ve bu Hafter aktörünü kullanarak Trablus'u da ele geçirdiğinde Libya petrollerinde ana aktör, başat aktör olmayı planlıyor idi. Ancak Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vererek Trablus'tan Hafter'i çıkar püskürtmesi ve ağır bir yenilgi uğratmasıyla birlikte Hafter argümanı bir çöpe atıldı. Hı hı. Şu anda artık Hafter'den daha çok Bingazi ve Tobruk'taki meclis kale alınmaya başlandı. Fransa burada Türkiye'ye karşı büyük bir hınç besler duruma geldi. Yani Amerika'ya ve Çin'e Sahra Altı bölgesinde diş geçiremeyeceğini bildiği için Türkiye ile bu kozlarını paylaşmaya çalışıyor. Ancak ihtiraslarıyla gücü birbiriyle orantısız olduğu için artık Türkiye'ye de yani amiyane tabii diş geçiremiyor. Çünkü işte Türkiye bizi taciz etti diyor. Türkiye hemen radar sistemlerini, fotoğraflarını koyuyor. Yalan söylediği ortaya çıkıyor. Yunanistan'ı fiştekliyor. Türkiye'nin önüne atıyor ama Türkiye Yunanistan'a şunu söylüyor. Yani bak bir gün geldiğinde bu sizin arkanızda durmaz diyor. Yani Macron biraz da uluslararası küresel sermayenin sözcüsü konumundadır. Yani diyelim ki Trump'la Macron farklı farklı cephelerdedir. Yani dünyayı şu anda ulusal hükümetler ve küreselci hükümetler diye düşündüğümüzde Putin, Macron, Erdoğan bir ulusalcı kanatta ama Soros'un başını çekmiş olduğu küresel ekibin devlet olarak yüze vurmuş şeklin en önemli yansıması Macron'dur. Dolayısıyla Macron Fransa'nın çıkarından çok küresel sermayenin lehine bir takım müdahalelerde bulunuyor. Sanırım Türkiye'nin son 10 yılda yapmış olduğu hamlelerin çoğu da o küresel sermayenin ayağına basmış olması düşünüldüğü için bunu Fransa üzerinden de Türkiye'nin bir takım tehdit, şantaj, hatta nerede bir Türkiye'nin aleyhine bir durum varsa bakıyorsunuz Fransa onun yanında bitiveriyor. Yani evet. Ermeni meselesinde bakıyorsunuz Fransa hemen orada. Hı hı. Rumların yanında, Güney Kıbrıs'ta, Yunanistan'da. Yani Afrika'nın Zulu kabilesiyle bizim bir problemimiz olsun. Hiç şaşırmayın, Fransa'yı onun evet. yanında bulabilirsiniz.
Evet. Yani dediklerinizi ilaveten Sayın Hocam. Fransa'nın Türkiye ile alıp veremediği noktasında sizin de buyurduğunuz gibi Türkiye'nin özellikle Afrika kıtasındaki yumuşak gücü son yıllarda, son 10-15 yılda ciddi anlamda güçlendi. Ona ilaveten sert gücü de belki pek çok Afrika evet. ülkesinde üsler kurulmasıyla sert gücün, yumuşak gücün yanında bir sert güç de ortaya çıktı. O da tabii rahatsız edici. İfade buyurduğunuz gibi belki Suriye'de bir PKK devleti ihdas etme gayretlerinin önüne geçen ülke de Türkiye oldu. Bir başka gerekçe de Fransa'nın artık Avrupa Birliği içerisindeki değişen pozisyonu da Fransa Macron hükümetini birazcık daha alan kazanmaya Almanya'nın altında kalmış olması bir itekleyici, bir tekrardan küresel aktör yapma, Fransa'yı küresel aktör yapma gayretleriyle işte Doğu Akdeniz'deki ortaya çıkan imkanlardan faydalanarak Fransa'yı yeniden büyük aktör yapma gayretleri de Macron yönetiminin ayrı bir motivasyonu olduğunu söylemek mümkün. Tabii belki burada her taşın altından kalkan bir Birleşik Arap Emirlikleri var. Gerçekten evet. de Türkiye karşıtlığı noktasında sizin Fransa için buyurduğunuz şeyin aynısını Birleşik Arap Emirlikleri için de söylemek gerekiyor. Türkiye'nin çıkarlarını akamete uğramak, Türkiye'nin karşısında olan her ülkeyi, cepheyi destekleyen bir Birleşik Arap Emirlikleri var. Yunanistan'ı da tahrik eden ülkelerden bir tanesi de Birleşik Arap Emirlikleri. Yani savaşmak çok ciddi bir ekonomik gücü gerektiriyor. Ekonomik anlamda bir vaatte bulunuyor. Bunu Fransa için de vaatte bulunuyor. Belki de Yunanistan'ın Fransa'dan alacağı o uçakların işte silahlanma şeyinin finansörünü Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapabileceğini söylemek, tahmin etmek işte zor olmayacak kanaatindeyim. Yani Fransa ve Macron'u konuşurken Macron'un Lübnan ve Irak ziyaretleri gerçekleşti. Evet. O ziyaretlere ilişkinde pek çok eleştiri yapıldı. Özellikle Lübnan'daki sergilediği tavır bir sömürge ülkesine gitmiş tarzı, işte Cumhurbaşkanı'nı istisgal etmesi, eleştirmesi, gazetecilerle olduğu, Hizbullah örgütüyle görüşmesini fahş eden Fransız gazeteciyi azarlaması. Bu anlamda Macron'un çizdiği profili, özellikle Lübnan ve Irak ziyaretlerinde çizdiği profili isterseniz sizin değerlendirmelerinizi evet. alın.
Şimdi Birinci Dünya Savaşı sonrasında Sykes-Picot anlaşmasıyla Orta Doğu coğrafyası parsellenirken Fransa'nın payına Lübnan ve Suriye düşmüştü. Halbuki 1918'den 1948'e kadar yaklaşık 30 yıllık bir manda yönetiminde çok da fazla ülkenin kılcal yani kırsalına kadar hükmedemeyen merkezi bölgelerinde bir manda yönetimi olan Fransa 400 küsur yıl o coğrafyayı idare eden Osmanlı bakiyesi Türkiye'ye şunu söylüyor: orası benim yani arka bahçem, sen orada at koşturamazsın diyor. Yani evet. Lübnan ve Suriye özelinde. Yani Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına bu kadar işte agresif davranmasının, Lübnan'a gelip orada sanki bir sömürge valisine emir vericisine küstahç hareketlerde bulunmasının perde gerisinde de o yatıyor. Çünkü bugünkü Lübnan anayasasını, Lübnan'daki kargaşanın, kaosun ana müsebbibi yine Fransa olduğunu görüyoruz. Yani enteresandır. 21. yüzyıla geldik. Lübnan diye bir devlet var. Fakat ülkede nüfus sayımı yapılmıyor. Yapılamıyor. Çünkü Fransa o sömürge döneminde o yapılan bir nüfus sayımına göre bir sistem kurmuş. İşte Cumhurbaşkanı Katolik Maruni'lerden, Başbakan Sünni Müslümanlardan ve Meclis Başkanı da Şiilerden olacak diye bir düzen kurmuş. Ondan sonra demografik yapı değişmiş. Müslümanlar lehine nüfus artmış. Fakat bu yapı değişmiyor. İşte bütün oradaki sancıların temelinde de yani nüfus dengesine, temsile uygun olmayan bir yapı söz konusu. Bakın başbakan gitti, Sünni Müslüman başbakan, ama Katolik Maruni Cumhurbaşkanı olduğu gibi yerinde duruyor. Evet. Lübnan'da bu kadar şey. O da ona sanki yani İngilizlerin o Hindistan'daki sömürge valilerine emir verir gibi bir şeyler söylemeye kalkınca halkın protestosuyla karşı karşıya kaldı. Macron'un işte gerek Orta Doğu coğrafyasında gerek Afrika coğrafyasında Türkiye'ye olan hasmane tutumunun perde gerisinde eski hülyaları yaşamaya çalışıyor. Ama artık köprünün altından çok sular aktı. Artık Fransa eski Fransa değil. Yani tabiri
Türkiye'de eski Türkiye.
Şöyle söyleyelim. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı'yı hasta adam olarak nitelendiren Batı, Osmanlı coğrafyasını nasıl parselleyeceğini, nasıl paylaşacağını hesabını yapıyordu. Bugün de Fransa artık Batı'nın hasta adamı konumunda. Fransa'nın o 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan o dünya düzenindeki o hegemonyasının yani sonu gelmiştir. Fransa askeri olarak, ekonomik olarak bu bölgelerde artık hükümete yetkisini kaybediyor. Fakat işte Çin'e, Amerika'ya kafa tutamayacağı için Türkiye üzerinden bu kavgayı yürütmeye çalışıyor. Onu da eline yüzüne bulaştırıyor.
Evet.
Ama Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili de müsaade ederseniz birkaç şey söylemek istiyorum. Bu Sykes-Picot'la bu coğrafyayı parselleyen ve haritaları çizen ana aktör İngiltere, Fransa aslında onun yanında ikinci aktördü. Fakat hiç duyuyor muyuz İngiltere nerede? Yani Suriye'de bunca olay oluyor, Libya'da bunca olay oluyor, Orta Doğu coğrafyasında kan gövdeye götürüyor. Biz İngiltere'den hiç ses duymuyoruz. Yani bu İngiliz siyaseti açısından, yani İngiltere'nin bu işlerde hiç alakası yoktur demek
mümkün değil.
Ya mümkün değil. O halde 1971 yılında bağımsızlığını kazanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin bürokrasisi, askerisi, ekonomisi, yani bu Dubai'deki o finans merkezinin ipleri büyük ölçüde İngiltere'nin, daha yerde de Amerika'nın ellerinde. Şu anda İngiltere Avrupa Birliği'nden Brexit'le ayrıldıktan sonra Türkiye ile ilişkilerini sıcak tutmak istiyor. Yani Türkiye ile ortak hareket etmek istiyor. Ancak Orta Doğu'daki çıkarları Türkiye ile çatıştığı için bunu Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yürütüyor. Yani şu anda Birleşik Arap Emirlikleri birçok yerde Türkiye'ye hasmane bir takım tavırlar alıyorsa, bu onun aklına, vizyonuna, misyonuna çok da uygun bir şey değildir. Onlar bu kadar düşünebilecek ufukların olduğunu ben hiç sanmıyorum. Dolayısıyla yani o perde gerisinde de Türkiye'ye karşı kışkırtanlar, yani nasıl ki Almanya Türkiye ile ilişkisini bozmak istemiyor, Kıbrıs Rum kesimini Türkiye'nin üstüne salıyorsa, İngiltere'de şu anda Orta Doğu coğrafyasında kurmuş olduğu düzene çomak sokan Türkiye'yi durdurmak için de Birleşik Arap Emirlikleri
Evet. Körfez Hocam Birleşik Arap çarpıyor. Emirlikleri'ni aradan sonra konuşalım bu Birleşik Körfez ülkeleriyle. Evet. İsrail arasındaki normalleşme sürecinde. Yalnız ben Doğu Akdeniz'i konuşurken sormayı unuttuğum bir başka bir soru vardı. İsterseniz ona da bir iki dakika değinerek araya gidelim. Aranın ardından medeniyet coğrafyamızı konuşmaya sürdürürüz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunun Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, politikasının ne olduğuna ilişkin sormak istediğim şey, malum Güney Kıbrıs Rum yönetimine 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu tam da Doğu Akdeniz'deki gerilimin tırmandığı bir noktada, pik yaptığı bir noktada devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri bu ambargoyu kaldırdı. Amerika gerçekten nerede duruyor Doğu Akdeniz'deki meselede? İki NATO üyesi Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizde mutlaka Yunanistan'ı kayıran bir pozisyonu var ama açıkçası tam da bunu ifade etmiyor. Sizce nerede duruyor
Amerika,
Doğu Akdeniz'deki?
Büyük fotoğrafa göre oyun dizaynını kuruyor. Çünkü Kıbrıs Rum kesimine uygulamış olduğu silah ambargosu neticesinde Kıbrıs Rum kesimi Rusya'ya yanaşmıştı. Onların S-300 füzeleri almıştı daha önce de. Yani Rum kesimi ve Yunanistan'ı Rusya'nın inisiyatifine veya Fransa'nın inisiyatifine bırakmama adına silah ambargosunu kaldırıyor. Fakat Libya'daki hadiselere baktığımızda bekle gör politikası görüyor. Çünkü Libya'da şu anda emin olmamız gereken bir konu şudur. Ulusal Mutabakat Hükümeti Sirte Cufra hattını geçseydi, Bingazi'yi de ele geçirmiş olsaydı, Libya'nın yegane hakimi durumuna gelmiş olsaydı, Amerika Türkiye'nin bu kadar ilerlemesine müsaade etmez. Bu kaynakları sana tek başına yedirmem der idi. Ancak Rusya gibi hiç istemediği bir aktör oraya gelip yerleşince bu defa Türkiye'nin yanındaymış gibi bir görüntü veriyor taktik olarak. Dolayısıyla Rusya'nın orada olmasındansa Türkiye'nin olmasını yeğliyor. Yani Amerika'da
Rusya'ya karşı Türkiye'yi bir denge unsuru olarak kullanmak
istiyor. A planı,
istiyor.
B planı, C planı vardır Amerika'nın. Ve duruma göre de bunu çok çabuk elastik olarak destekler ama Amerika'nın nihai hedefi şudur. İpler hep benim elimde ve benim kontrolümde olsun. Yani Türkiye ile Yunanistan savaşacaksa bile savaşın sonunun nereye kadar gidebileceği ve nerede durabileceğini de ben kestirebilmeliyim diyor. Yani Amerika'nın işte CENTCOM dediğimiz o Orta Doğu'daki merkezi birlikler komutanlığı sürekli olarak Amerika'yı uyarıyor. Rusya burada birinci tehditte kırmızı alarm veriyor ve dolayısıyla da Türkiye'ye karşı biraz sıcak mesajlar vermesi, Yunanistan Türkiye arasında, yani gönlü Yunanistan'dan olmakla birlikte Türkiye'yi de üzecek bir takım girişimlerde bulunmamasının temelinde yatan gerçek budur diye düşünüyorum.
Evet. Kıymetli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programımızda Halil Kurt Bey ile Orta Doğu'daki, özellikle Orta Doğu'daki ve dünyadaki olup biteni değerlendiriyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından bu değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz inşallah. Aranın ardından buluşmak ümidiyle. Yeniden merhaba kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamızı dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, Halil Kurt Bey ile Medeniyet Coğrafyamızdaki gelişmeleri değerlendiriyoruz. İlk bölümümüzde Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesine değinmiştik. Özellikle Yunanistan'ın NATO Genel Sekreterinin önerisini reddetmesinin sebeplerini incelemiştik. Yine Fransa'nın Türkiye karşıtlığının sebeplerini sorgulamıştık. Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu, duruşunu, siyasetini değinmiştik. İkinci bölümümüzde Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinin yansımalarını, bundan sonra bu normalleşme adımını hangi ülkelerin atacağını sorgulayacağız inşallah. Kıymetli hocam, İsrail ile normalleşme resmiyet kazanmak üzere, her ne kadar imzalar atılmasa dahi, İsrail'den kalkan İsrail'e ait uçak Abu Dhabi'ye indi ve ilk anlaşmalarda imzalandı. Bu süreçte Suudi Arabistan'ın şimdiye kadar İsrail hava kendi hava sahasını İsrail uçaklarını açması çok eleştiri almıştı. Yine Orta Doğu'daki medyada, sosyal medyada bu normalleşme ilişkisi yaklaşımına karşı çok sert eleştiriler de var. Açıkçası pohpohlayanlar da var. Özellikle rejim medyası temize çıkartıyor bu yaklaşmayı, yakınlaşmayı. Ne dersiniz hocam? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yakınlaşmanın sonuçlarına ilişkin, kim karlı, kim zararlı bu yakınlaşmadan? Bundan sonra ikinci ülkenin, üçüncü ülkenin kim olacağını düşünüyorsunuz?
Müsaade ederseniz olayı şöyle diyelim. Kudüs ve Filistin meselesi bağlamında zaten bunların arasındaki kan davası budur. Bölgede Osmanlı sonrasında böyle cetvelle haritalar çizerek 22 Arap ülkesini oluşturan İngiltere, Mısır merkezi Arap Birliği'nin kuruluşuna da ön ayak olmuştur. Enteresandır, yani Arapların bir çatı altında toplanmasında ön ayak olan yine İngiltere'dir. Ve buradaki hedef şuydu, birinci basamak, bunların ümmet bilincini Arap milliyetçiliğine evrildi. Birinci basamak, Arap bu Arap Birliği veya Arap Ligi kurularak. Arkasından Filistin meselesini bir Arap meselesi olarak görüldü Cemal Abdülnasır'la birlikte. 1967 savaşında bu büyük yenilgiden sonra yavaş yavaş Arap ülkeleri, Mısır başta olmak üzere İsrail'le ikili ilişkiler yaparak bunu Filistinlilerin meselesi haline getirdi. Eğer siz Kudüs'ü, Filistin'i, Filistin'de yaşayan Batı Şeria ve Gazze'deki o gariban, mazlum, mağdur insanların meselesi haline getirirseniz rahatlıyorsunuz.
Evet.
Ondan sonra artık yavaş yavaş ikili anlaşmaların önü açılıyor. Hı-hı. Ve şu anda Arap kamuoyunda basın ve medya yoluyla artık bu Gazze'nin kangren haline gelmiş. Artık bir Filistin meselesinin çözülmesi gerektiği, bunun işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın işte dünya vizyonuna, ekonomisine vesaire zarar verer bir noktaya geldiği kanaati işlenmeye çalışıldı. İsrail'in konumuna gelince burada en karlı çıkan İsrail'dir. Çünkü gayrimeşru bir yaklaşımla alanını genişletiyor ve bu gayrimeşruluğa her adım attığında kendi adına meşruiyet kazandırıyor. Şu anda gerek Suudi Arabistan'la gerek Birleşik Arap Emirlikleri ve bunu da Bahreyn izleyecektir. Bu üç ülke zaten iradesini Amerika'ya ipotek etmiş durumdalar ve Amerika'nın da bastırmasıyla önce işte uçuş serbestisi, arkasından ikili ilişkilerin geliştirilmesi vesaire derken meşruiyet kazanıyor. İsrail istese elindeki mevcut silahlarıyla bu Arap ülkelerinin çoğunu tepeler geçer. Fakat şöyle bir problemi var. 8 milyonluk İsrail'in zaten kendi nüfusu 6 milyon. Dünya genelindeki Yahudi nüfusu 14 milyon küsur. Dolayısıyla 400 milyon Arap'ın içerisinde 6 milyonluk bir İsrail nüfusundan bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu mevcut nüfus yapısıyla artık yavaş yavaş ikili ilişkiler geliştirerek ticareti her zaman yaptığı gibi ve meşruiyetini sağlam almaya çalışıyor. Yoksa yani o ülkelerin
askeri güç kullanmadan sömürüyor.
Askeri
hocam.
Olarak o ülkeleri ele geçirmesi çok da zor değil ama meşruiyet kurmak ve yönetmek problem olacağı için, nüfus yönünden az olduğu için böyle yolları deniyor ve kendi yaptırmak istediğiniz, bakın dikkat edin, İsrail Türkiye'ye karşı hasmane politikaları var. Bunu İsrail yapmıyor ama Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yaptırıyor. Üstelik parayı da evet, onlara finanse ettiriyor. Yani diyelim ki şu İdlib'deki bir takım radikal örgütlerin bile finansmanında bakıyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin veya Suudi Arabistan'a kadar ucu dayanıyor. Ve böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Yani burada kazananın İsrail olduğu konusunda şüphe yok.
Evet, evet. Hocam yani uzun zamandır ben Orta Doğu takip eden birisi olarak şunu görüyorum. Bu coğrafyada otokratik devletlerin, diktatörlerin en temel kaygısı koltuklarını muhafaza etmek.
Evet.
Bunu muhafaza etmek için bugün geldikleri noktada vermeyecekleri taviz yok hocam. Yani özellikle buna belki dini değerlerini de artık vermek noktasına gelmiş durumdalar. Yani neredeyse bizim koltuklarımız korunacaksa değil, Kudüs'ü, Mekke, Medine'yi dahi verebilecek tinete ulaşmış durumdadır. Yani Arap sosyal medyasında artık Filistin bizim davamız değildir diye hashtagler açılıyor. Etiketler açılıyor ve inanılmaz şeyler yazılıyor. Yani bugün Arap medyasında diziler çevriliyor. Filistinlileri şeytanlaştıran, kötüleştiren, İsrailleri, Yahudileri kutsayan, güzellemeler yapan diziler yayınlıyor. Çok uzun zamandır bu noktaya gelinmek için kendi kamuoylarını hazırlıyorlar. Yani özellikle gazete ve sosyal medyadaki kurdukları devasa binlerce trollerle birlikte Filistin davasını şeytanlaştırırken Yahudilerin de bu coğrafyanın, bu toprakların insanı olduğu, onların da egemenlik hakkı olduğu işgal şeyini gizleyerek bir güzellemede evet. bulunuyorlar. Yani din adamları da kullanılıyor bu anlamda. Dini otoriteler de kullanılıyor. Allah Teala hiçbir Arabı neden Mescid-i Aksa'yı işgalden kurtarmadın diye hesaba çekmeyeceğini söyleyerek bu söylemlerle oradaki işgali bir anlamda meşrulaştırıyor. Bir anlamda bu yakınlaşmayı, bu normalleşmeyinin meşru gerekçesini, kılıfını ayırıyor. Açıkçası yani bu kadar rezil bir dönemi yaşamamıştır herhalde bu coğrafya. Başka sorularımız da var hocam. Özellikle bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la olan sözüm ona bu normalleşmenin hedefindeki ülkelerden biri de İran olduğu söyleniyor. Ama bakıldığı zaman o Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin en çok ticaret hacmine sahip olan ülkenin İran olduğu söyleniyor. Yani bu anlamda bu normalleşmenin İran'a bir tehdit olarak kurulduğunu söylemek mümkün mü? Yani bu gerçekleri ne göz önüne alınarak, yani bir birlik olup bir blok olarak İran'ı çevrelemeye yönelik bir yakınlaşma mıdır? Bunun sonuçları, bu normalleşmenin sonuçları, böyle bir şey beklentisi mümkün mü?
Yani olayı şöyle değerlendirebiliriz. 1970'li yıllara kadar Orta Doğu'nun ticaret, turizm merkezi, Orta Doğu'nun Paris'i konumunda Lübnan idi. Lübnan İç Savaşı'ndan sonra bu Dubai'ye kaydı. Yani son 20-30 yıldan beri Dubai'yi bütün uzak Asya'dan gelen malların Orta Doğu ve Asya'ya, Afrika'ya yayıldığı yerdir. Bu bağlamda baktığımızda Körfez ve Arap dünyası içerisinde İran'la hem coğrafi yakınlık hem de ikili ilişkiler bakımından en fazla etkileşimin olduğu ülke Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Hatta o Dubai'de vesaire baktığınızda yani yeme içme sektöründe, ticarette birçok İranlıların çok büyük ağırlığını da görürsünüz. Yani bir taraftan böyle kanlı bıçaklı gibi görünürler. Yani ben o sokakta gördüğüm intibamı söylüyorum. Yani İranlılar varlar yani hayatın birçok aşamasında. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözden kaçan bir şey geçtiğimiz haftalarda medyaya düştü. Yemen iç savaşında işte Husiler ve Suudi Arabistan'ın desteklemiş olduğu aşiretler arasında bir kanlı savaş var. Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü bir aktör olarak oraya girdi. Hatta Yemen'in Sokotra adasında ayrı bir yapı oluşturmaya başladı ve İsrail'le birlikte o Sokotra adasını
bir üs vermeye hazırlanıyor.
Yani sanki babasının malını şey yapıyor ki Sokotra adası dediğimiz yer Babülmendeb Boğazı'nın Hint Okyanusu'na açıldığı çok stratejik bir noktada. Yani Türkiye nasıl ki Somali'de bu Mogadishu ve o bölgelerde etkin olmaya başladı. Sanki Türkiye bir alternatif olur gibi Sokotra adasında da İsrail'le birlikte yani Yemen'in toprağı olan bir yerde üs kurma çalışmaları yapması yönüyle de yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin hani devirdiği çam bini geçti. Bunu da ayrıca belirtmekte fayda var. Oradaki ticaretin gelişmesi, ikili ilişkilerin gelişmesi İran'la olan durumu nasıl etkiler? Bunu önümüzdeki günlerde bekleyip görmek lazım. Çünkü İran çok sıkışmış durumda ekonomik olarak dünyaya açılması. Yani Dubai aslında bir nefes borusu konumunda İran'ın. Hatta bizim Türkiye'de o Zerab olayında altınların işte doğal gaz karşılığında altın alınıp Dubai üzerinden İran'a gidiyordu. Yani İran dünyayla ticaretini Dubai üzerinden yapıyor bir nevi. Ama görünüşte de aralarında kanlı kinli bir siyasi aktörmüş gibi gözüküyor ama ekonomik olarak göstergeler.
Evet hocam dedim. benim okumam şöyle. Birleşik Arap Emirlikleri asla İran'ı bir hedef alacak noktada değil. Asla. Çünkü İran füzelerinin menzilinde bulunan bir ülke. Yani yakın zaman önce İranlı balıkçıların ateş edildi. Birleşik Arap Emirlikleri botları tarafından iki tane zannedersem İranlı öldü. İran'ın sert çıkmasıyla yelkenleri suya indirdi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri bütün hatamızı kabul ediyoruz. İşte tazminat ödemeye razıyız şeklinden oldukça alttan alan bir girişimde bulundu. Yani mümkün değil İran'ın çevrelemeye yönelik bir strateji niyetleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin asla söz konusu değil.
Ben tam tersini söylemiştim zaten. Yani Birleşik Arap Emirlikleri İran'a karşı herhangi bir böyle bir şey yapamaz ama İran'ın da dünyaya açılabilmek için Birleşik Arap Emirlikleri ile bir iyi geçinme şeyi var. Yoksa güç olarak çok asimetrik bir durumdalar. Yani İran'ın mevcut askeri gücüyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin kıyas bile götürmez. Bu Hürmüz Boğazı'nın iki yakasındaki iki ülke.
Yani işte bu Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hedef ülke haline getirilmesinin bir başka sebebi de Türkiye'nin bir örneklik teşkil etmesi, özellikle demokratikleşme sürecine destek olması, Arap isyanlarında Türkiye'nin takındığı tavır, o statikoyu temsil eden körfez ülkeleri, antidemokratik ülkelerinin hedefi haline getirdi. Belki bu anlamda Türkiye'yi iyi düşmanlaştırma noktasında İsrail ve neredeyse buna belki ilginç gelebilir ama İran'ı da dahil etmek gerekebilir. Evet. Yani Sünni dünyanın liderliğini oynayan bir Türkiye İran'ı da rahatsız ediyor. İsrail de rahatsız ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni de rahatsız eden bir şey. Evet hocam vaktimiz hızla ilerliyor. Şu sıralar Sudan çok konuşuluyor. Yani bu özellikle bu normalleşme süreci çerçevesinde de değerlendirilebilecek ülkelerden biri. Sudan'ın da İsrail'le ilişkilerini normalleştireceği yönünde adı geçen ülkelerden bir diğeri. Yine Sudan'la alakalı bu hafta içerisinde gerçekleşen gelişmelerden bir tanesi de Sudan geçiş hükümeti ile Sudan devrimci cephesi arasında 17 yıllık çatışmaya son veren bir anlaşma imzalandı. Sudan'daki özellikle Ömer el-Beşir'in devrilmesinden sonraki Sudan'da yaşananlara ilişkin sizin değerlendirmeleriniz ne olur? Sudan'ı nasıl okuyorsunuz? Sudan'daki gelişmeleri nasıl okuyorsunuz?
Şimdi Sudan'da Ömer el-Beşir döneminde sürekli olarak Batı medyasında diktatörlükle yönetilen bir ülkenin varlığından bahsediliyor idi. Halkın iradesinin yönetime yansımadığı hep sürekli Batı kamuoyundaki medyada en öne çıkan argüman idi. Şimdi Ömer el-Beşir devrildi. Fakat ortaya Sudan geçiş hükümeti diye hani bizde teknokratlar hükümeti falan derler ya Batılıların birazcık böyle makyajlayıp halkın önüne sunduğu kişiler şu anda Sudan'ı idare ediyorlar. Ve bu kişiler halktan oy almadılar. Ya bu kişilerin geçmişleri hakkında Sudan halkının çok fazla bir bilgisi yok. Ama ortak özellikleri laik ve batıcı olmaları ve İsrail'le ilişkileri geliştirme taraftarı olmaları ve bunu da halka direkt söyleyememeleri. Sorun da buradan kaynaklanıyor. Ve perde gerisinden bir taraftan yani batıyla ve batı çıkarlarıyla ilişkileri geliştirip biraz Arap milliyetçiliği üzerinden yani İslamcılık yerine Arap milliyetçiliği üzerinden giderse bu işin sonu Darfur'un da Sudan'dan ayrılması olacak. Halbuki Ömer el-Beşir döneminde İslamcı bir politika uygulanırken bu mevcut yönetim seküler, laik ve Arap milliyetçiliğine dayalı bir Sudan hayali gidiyor. Fakat bunu ne kadar başarırlar, ne kadar bir yerlere kadar götürürler onu bilemeyiz. Ancak dikkate değer konu şu, halktan hiçbir oyu almamış, hiçbir desteği olmayan bir yönetim söz konusu. Seçim konusunu da hiç kimse gündeme getirmiyor. Yani normal şartlarda Batı'nın istemediği...
Yine bir uzatılmış zannedersem yeni bir...
Batı'nın istemediği bir yönetim olmuş olsaydı her gün başlarında boza pişirirlerdi. Hadi seçime gidin, halkın iradesi yansısın. Çünkü Sudan'daki halkın iradesi İslami bir yönetimden yanadır.
Evet.
Yani insanlar ayakları çıplak dolaşıyorlar, yarı aç yarı tok yaşıyorlar ama bakıyorsunuz gençlerin çoğu hafız. Yani İslami bir gelenek, İslami bir kültür var. Fakat mevcut tepedeki bugünkü yönetim seküler, batıcı, laik bir Sudan oluşturmaya çalışan. İçine de birazcık Arap milliyetçiliği.
Bu hafta içerisinde işte bu Sudan geçiş dönemi başkanı Abdullah Hamadok ile Halk Hareketi Başkanı Abdulaziz El Hilu'nun imzaladığı bir şey var. Dinin devletten ayrılmasına dayanan bir ilkeler beyannamesi
imzalamışlar. Biz bunu bir yerlerden tanıyoruz.
Tanıyoruz.
Yani.
Evet.
Evet.
Evet. Hocam programımızın başında anonsunu yapmıştık. İki konu daha var. Onlara da değinelim isterseniz. Sudan'la bu kadar iktifa edelim. Şimdi Avrupa ile Rusya arasında bir gerilim var. Son olarak Rus muhalif Alexei Navalny'nin zehirlenmesine ilişkin Avrupa Birliği'nden açıklamalar geldi. Putin yönetiminin muhalifleri susturmaya yönelik bir girişim olarak okundu. Bu bir önceki şeyde de İngiltere'de hatırlanacağı üzere bir zehirlenme söz konusu olmuştu. Yine Belarus'taki gelişmeler Avrupa ile Rusya arasında bir başka tartışma konusu. Bu iki konuyu birlikte değerlendirirsek Rusya hem Belarus'ta yeni bir Ukrayna mı çıkartacak? Tamamen teslim mi alacak Belarus'u? Yoksa Belarus liderinin açıklamaları vardı. Seçimler öncesi Batı'ya sıcak mesajlar vermişti. Hatta Rusya'yı bile eleştirmişti. Her ne kadar Rus yanlısı bir lider olması hasebiyle. Nasıl okuyorsunuz Rusya ile ABD arasındaki bu ihtilaflı meseleleri?
Şimdi Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasıyla birlikte 15 cumhuriyet ayrı devletler haline gelmiş. Sonra kurulan bağımsız devletler topluluğu içerisinde her ne kadar bugün 12 cumhuriyette Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkeler bu birlikten kimi çıktı kimi çıkmak istiyor. Yani geriye dönüp bakıldığında eski Sovyetler Birliği'nden geriye Rusya'ya en sadık müttefik Belarus kalmıştı. Hem Ortodoks Hristiyan olması hem etnik olarak hem dini olarak Rusya'ya yakın olması nedeniyle. Sovyetlerin dağılmasından bugüne kadar hep nasıl ki Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev, Belarus'ta da aynı kişi yönetimi elinde bulunduruyor. Bütün seçimleri kazanıyor. %70'in üzerinde oy alıyor. Ve Rusya'nın da adeta bir arka bahçesi konumunda. Çünkü Belarus'un petrolü, doğalgazı yok. Doğal kaynaklar bakımından Rusya'dan gelen enerjiye muhtaç. Ama Belarus'taki mevcut sanayi altyapısının büyük bir kısmı da Rusya'nın ihtiyacını karşılıyor. Yani Belarus'la Rusya birbirini tamamlayan o Sovyet sisteminin bir geleneksel yapısı olarak. İşte Batılılar Rusya'ya sempatiyle bakıyorlardı 2008 yılına kadar. Ne zaman ki Putin IMF borçları ödedikten sonra Avrupa'ya dirsek gösterdi ve bunu Güney Osetya, Abazya olaylarında masaya yumruğunu vurarak Batı'ya rağmen o bölgeleri işgal etti. Ondan sonra Putin artık Avrupa ve Amerika için artık eski Rusya'da olduğu gibi bir düşman kategorisine geçti. Şu an Rusya bir taraftan Suriye'de, Libya'da alan açmaya uğraşırken diğer taraftan da karşı güçlerde onu en yumuşak karnından en yakın olan, en yakın müttefikinden vurmaya çalışıyor. Ukrayna örneğinde olduğu gibi Kiev olaylarından sonra bir de baktılar ki Ukrayna Rusya'nın artık birinci derecede düşmanı konumunda şu anda. Aynı şeyi Belarus'ta yapmaya çalışılıyor. Yani Belarus'taki o sokak hadiseleri kendiliğinden spontane çıkmış hadiseler değildir. Rusya'nın Avrupa ve Orta Doğu, Kuzey Afrika coğrafyasındaki açılımlarını durdurmaya veyahut da onu frenlemeye dönük çok uluslu sermayenin bir takım oyunlarıdır diyoruz. Muhalefet liderinin zehirlenmesi hadisesine gelince bu tür otoriter rejimli olan ülkelerde kaya da düşebilir, ayı da çıkabilir, zehirlenebilir de bu işin iç yüzünü öğrenme şansımız hemen hemen yoktur yani. Evet.
Hocam kalan iki dakikamız içerisinde özellikle İsveç ve Norveç'te Kur'an yakma, yırtma hadiselerinin hemen ardından Fransa'da bu Charlie Hebdo dergisi daha önce yayınlandı ve büyük olaylara yol açan Peygamber Efendimiz'e dair o çirkin karikatürlerin tekrar yayınlanması sebebiyle İslam düşmanlığında yeni bir dalga mı geliyor sorusu akla geliyor. Ne dersiniz?
Şimdi yaşlanan bir Avrupa var. Ekonomisi artık durağanlaşan bir Avrupa var. Ve halkına verecek yeni bir mesajı olmayan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Yani yeni bir şey yok. Dolayısıyla en popüler, en çok tutulan şey Türk düşmanlığı, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı. İşte bu Charlie Hebdo dergisinin bu karikatürü tekrar yayınlama kararı alması. Yani bu şuna benziyor. Bir ülke düşünün, muhalefet partisi hiçbir argümanı yoktur. Aynı şeyi dönüp dolaşıp konuştuğu gibi Avrupa'nın da halkını heyecanlandıracak, halkına ümit verecek herhangi bir mesajı olmadığı için en önemli sermayeleri İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ve ırkçılıktır. Maalesef geldikleri nokta bu. En çok İslam'a küfreden, en çok Türkiye aleyhtarı konuşmalar yapan partiye bakıyorsunuz seçimde en çok oy almaya başladı. Evet. Ve bu da prim yaptığı için herkes bu konuda yarışmaya başladılar. İşin artık insan hakları, demokrasi, azınlık hakları vesaire günümüzde artık pek fazla prim yapmayan şeylerdir ve en hızlı yükselen değer şu anda ırkçılık ve İslam düşmanlığı maalesef Avrupa kamuoyunda.
Yani bu tabii Charlie Hebdo dergisinde tekrardan Efendimiz'e yönelik bu çirkin karikatürlerin tekrardan yayınlanması sebebiyle Macron'a soruyorlar ne diyorsunuz? İşte Cumhurbaşkanı olarak gazetecilerin editoryal tercihleri hakkında yorum yapmak doğru olmaz tarzında bir açıklamada bulunmuştu ki o Macron Lübnan'da Fransız gazeteciyi Hizbullah lideriyle görüşmesini fahş ettiği için azarlayan bir Macron vardı karşımızda.
Son olarak istersen bir
iki cümleyle hocam vaktimiz doldu. Buyur.
Bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde akademisyenler her yıl sözleşmeli olarak yani diyelim işte şu kadar $1,000 bir yıllık sözleşme imzalar. Yani İsrail'in Filistin'de zulüm yaptığını ve İsrail ve Yahudiler aleyhinde basına bir demeç veren bir akademisyen ertesi yıl hiçbir üniversitede iş bulamıyor.
Evet.
Yani Amerika gibi insan haklarına bu kadar saygılı olduğunu söyleyen ülkelerde hani fikir özgürlüğü vardı filan. Yani siz Batı kamuoyunda İsrail ve Yahudiler aleyhinde bir beyanatta bulunun en kısa zamanda işinizi kaybedersiniz. Hani yani sadece İslam'a küfür etmek mi fikir özgürlüğü oluyor?
Evet, maalesef öyle oluyor hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programımızı dinlediniz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu, Halil Kurt Bey'e bu değerli katkılarından dolayı sizler adına ve radyomuz adına teşekkür ediyoruz efendim. Gelecek hafta yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programımızda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar efendim, hoşça kalın.